Ayrım 24, sayfa 357. Hello, bu ev gerçekten çok kötü durumda, Pavel Ivanovich dedi. Daha hepsi bu kadar değil, gizlemiyorum. Sayım bildirgesinde 100 tane görünen canların da yarısı öldü. 50'si ancaksa. Bir kolera salgını oldu. Hem bu kalan 50 kişinin içinde kaçaklar da var. Mahkemeye verip de onları geri getirinceye değin, onları da ölü saymak gerekir. İşte bu nedenleri göz önüne alarak sizden yalnız 35 bin ruble isteyeceğim. Çiçikov hemen işi pazarlığa dökmek istedi. İnsaf edin, 35 bin nasıl olur, 35 bin eder mi? Haydi 25 bine verin. Plantonov utancından yerin dibine girmişti. Alın Pavel Ivanovich dedi. Aslında istediğinden de fazla eder bu çiftlik. Eğer siz vermezseniz kardeşimle ben yardım eder alırız burayı. Çiçikov korktu. Peki öyle olsun dedi. İyi ama yarısını bir yıl sonra verebilirim. Lobuyev atıldı. Hayır Pavel Ivanovich, olmaz bu. Yarısını hemen şimdi verin, kalanını da ipoteği kaldırabilmem için paraya ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz. Ama ne yapayım? Biliyorum, benim yanımda topu topu 10 bin var şimdi. Çiçikov yalan söylüyordu. Kostanjoglo'dan aldığıyla birlikte 20 bin olması gerekirdi yanında. Ama birden bu kadar para vermek istemiyordu. Lobuyev, hayır Pavel Ivanovich, çok rica ederim, bana en az 15 bin gerekli şimdi. Platonov Çiçikov'a, ben size 5 bin veririm dedi. Çiçikov kendi kendine, demek bu da ödünç para veriyormuş diye düşündü ve yüksek sesle, o zaman olur dedi. Hemen arabadan para çekmecesi getirildi ve içinden çıkartılan 10 bin ruble Lobuyev'e verildi. Kalan 5 bin ruble de ertesi gün verilecek. Öteki 3 bin ise 2-3 gün sonra. O da eğer bir terslik çıkmazsa. Pavel Ivanovich bütün parayı birden vermeyi hiç sevmezdi. Çok önemli. Hemen ödenmesi gereken parayı bile bugün değil yarın vermeye çalışırdı. Hepimiz böyle davranmaz mıyız sanki? Gelip para isteyenler hoşumuza gitmez mi? Bırakın kapıda beklesin diye düşünmez miyiz? Beklemek onun zararına olsun isterse. Her dakikanın onun için çok önemli olduğunu. Hatta bunun işini kaybettireceğini bile bile bugün git kardeşim yarın gel. Platonov Hilabuyev'e peki bundan sonra nereye yerleşmeyi düşünüyorsunuz diye sordu. Başka köyünüz var mı? Kente gidip yerleşeceğim. Orada bir evim var. Bunu kendim için değil çocuklar için yapmak zorundayım zaten. Onlara din, müzik, dans dersleri aldırmam gerekiyor. Bunları verecek bir öğretmeni köyde tutabilmek için. Çok para gerekli. Çiçikov, yiyecek bir lokma ekmeği yok, çocuklarına dans dersi aldıracakmış diye düşündü. Platonov da tuhaf diye düşünmüştü. Lobuyev, şimdi bu işi kutlamak gerekir dedi. Hey Kirişko, çabuk getir şu şampanya şişesini. Çiçikov, yiyecek lokması yok ama şampanyası var diye düşündü. Platonov, işe ne düşüneceğini şaşırmıştı. Lobuyev, bu tür işleri şampanya ile kutlamak gerektiğini bildiğinden almamıştı şampanyayı. Geçenlerde kente gitmişti. Ne yapsın? Kimse borçla kıvas bile vermiyordu. Ama Petersburg'dan sürgün gelen bir Fransız herkese borçla öteberi veriyordu. İşte bu yüzden şampanya almak zorunda kalmıştı. Şampanya geldi. Üçer kadeh içince hepsi neşelendi. Lobuyev'in çenesi düşmüştü sanki. Gittikçe hoş, akıllı fıkralar ve taşlamalar anlatan bir adam oldu. Konuşmalarından insanlar hakkında derin bir bilgiye sahip olduğu anlaşılıyordu. Birçok konuda çok yerinde ve doğru görüşleri vardı. Komşu çiftlik sahiplerini öyle taşlamalı ince sözlerle tasvip ediyor, herkesin eksik yanlarını öyle açık açık belirtiyor, soyluların öykülerini, onların neden, nasıl, niçin yıkıldıklarını, en küçük tutkularına varıncaya değin öyle gülünç ve tuhaf anlatıyordu ki. Çiçikov'la Platonov onun konuşmalarının etkisi altında kalarak onun akıllı bir insan olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Çiçikov çok tuhaf dedi. Nasıl olur da sizin gibi akıllı biri bu durumdan kurtulmak için bir çare bulamaz. Hlebuyev birçok çare var dedi. Ve onlara bir yığın saçma sapan şey anlatmaya koyuldu. Ama bunlar öyle anlaşılmaz, öyle tuhaf, öyle insanlık ve dünya gerçekleriyle ilgisiz şeylerdi ki insanın onu dinlerken omuzlarını silkerek aman tanrım dünyanın gerçekleriyle hiç ilgisi olmayan uygulaması imkansız şeyler bunlar diye düşünmekten alamazdı kendini. Her şeyi bir anda halledebilmesi 100-200 bin ruble bulmasına bağlıydı. Ancak o zaman bütün işleri yoluna koyar, bütün deliklerini tıkar ve bütün borçlarını verebilecek duruma gelebilirdi. Bu tür fikirlerini sayıp döktükten sonra ne yapmamı öğütlersiniz? Ben de bana bir anda 200 ya da 300 bin ruble verecek bir zenginin çıkacağını sanmıyorum. Görüyorsunuz ya, Tanrı bana bir tek kurtuluş yolu bırakmamış. Çiçikov, işe bak, Tanrı'nın hiç işi yok da bu adama 200 bin gönderecek diye düşündü. Hlebuyev devam ediyordu. Benim 3 milyonluk bir halam var, dedi. Dindar bir ihtiyar, kiliseye, manastıra istendiği kadar verir ama yakınlarına gelince zırnık koklatmaz. Eşi bulunmaz bir eski çağ halası. 400'den fazla kanaryası, küçük cins köpekleri, yanına sığınmış yoksulları, şimdi pek fazla kalmamış uşakları var. Uşaklarının en genci 60'ından fazla olduğu halde onlara hep hey küçük diye seslenir. Eğer konuklardan biri hoşuna gitmeyecek bir davranışta bulunursa hemen uşaklara onun tabağına yemek koymamalarını söyler. Uşaklar da buyruğu hemen yerine getirir. İşte böyle bir hala. Platonov güldü. Çiçikov, adı ne acaba onun? Nerede oturuyor diye sordu. Bizim kentte oturur. Adı Aleksandra Ivanovna. Hana Sarova. Platonov merakla, neden ona gitmiyorsunuz diye sordu. Bana öyle geliyor ki sizin durumunuzu görse yardım elini hemen uzatır. Hayır olmaz. Halam çok sert bir kadındır. Taş gibi duygusuz bir kadındır bu. Platon Mihailovic çenesini bir sürü dal kavuk sarmıştır. Onlardan da sıra gelmez bana. Hatta içlerinden biri vali olmak için onun kuyruğundan ayrılmadı. Akrabalığına sığındı. Sonra birden ekledi. Bana bir lütufta bulunur musunuz? Gelecek hafta kentte ileri gelenlere bir ziyafet vereceğim. Platonov'un gözleri iri iri açıldı. O daha Rusya'da kentlerde olsun, başkentlerde olsun, böyle hayatları bilmeceden farksız insanların bulunduğunu bilmiyordu. Hiç parası yoktur. Borç içinde yüzer ama yine de ziyafet verirler. Bütün davetliler bu artık sondur. Adamı muhakkak yarın hapse tıkarlar diye düşünürler. Ama aradan 10 yıl geçer bu akıllı yine ortadadır. Borçları biraz daha artmıştır. Yine ziyafetler çeker, yine konuklar. Bu sondur, yarın muhakkak hapse tıkarlar diye düşünürler. Hlebuyev'in kentteki evi de sık sık bu eşi görülmedik ziyafetlere tanık olurdu. Bugün bir ayin düzenlenir, papaz gelir, yarın Fransız aktörlerinin provası yapılır, bir başka gün evinde yiyecek bir lokma ekmeği bulunmaz ama ertesi gün bütün artistlere ve ressamlara büyük bir ziyafet çekilir. Kimi zaman durumu çok kötüleşir. Onun yerinde bir başkası olsa kendini öldürecek duruma düşerdi. Ama dinine çok bağlı olan Hlebuyev bir türlü bunu yapamazdı. Bu acı yoksulluk anlarında kendinden çok daha fazla acı çekmiş ve bunlara göğüs germiş azizlerin hayat öykülerini okumaya başlardı. Böyle anlarda ruhu yumuşar, güçlükle soluk alır ve gözleri yaşlarla dolardı. Tanrı'ya yalvarır ve tuhaftır, o anda hiç umulmadık bir yardım eli çalardı kapıyı. Ya eski dostlarından biri onu hatırlayarak parası olmadığını düşünmüştür, ya hiç tanımadığı bir bayan onun öyküsünü duyunca kadın yüreğinin yufkalığıyla ona bir armağan göndermiştir. Ya da konusunu bile etmediği bir işte şans kendine gülüvermiştir. Hemen Tanrı'nın uçsuz bucaksız esirgeyiciliğine, bağışlayıcılığına şükreder, evinde hemen bir ayin yaptırır ve yine o sınırsız yaşamına dönerdi. Ev sahibiyle vedalaşıp ayrıldıkları zaman Platonov Çiçikov'a, "Doğrusu çok acınacak bir durumda," dedi. Çiçikov, "Hayırsız oğul," dedi. "Böylelerine acınmaz." Ve sözlerden sonra ikisi de çabucak onu unuttu. Platonov'un üzerinde durmamasının nedeni insanların durumunun onu hiç de ilgilendirmemesi, çabucak fikir değiştirmesiydi. Gerçi başkalarının acılarını duyunca üzülür, onlara yakınlık gösterirdi. Ama bu onun ruhunda sürekli bir iz bırakmazdı. Birkaç dakika sonra Hlebuyev'i hiç düşünmez oldu. Hlebuyev kendi kendini düşünmeyince o mu düşünecekti? Çiçikov da Hlebuyev'i düşünmüyordu. Çünkü onun aklı fikri bugün yapmış olduğu alışverişteydi. Şimdiye kadar kendini hayali bir çiftlik sahibi olarak görüyordu. Ama şimdi gerçekten bir çiftliği vardı. Düşünmeye başladı. Fikirleri ciddileşmeye, yüzü elinde olmadan asılmaya, sabır, çalışma, bu güç değil. Ben kundaktan beri bunlarla iç içeyim. Benim için yeni şeyler değil bunlar. Ama şimdi gençliğimdeki kadar sabırlı olabilecek miyim diye düşünmeye başladı. Ama ne yandan bakarsa baksın bu çiftliği almakla kazançlı çıkmıştı. Çiftliği ipotek ederek daha verimli topraklar da alabilirdi. Çiftlik işleriyle kendi uğraşır, Kostanjoglu'yu örnek alır, onun öğütlerinden yararlanarak bu işleri yürütebilirdi. Eğer çiftlik işlerini kendi yürütemezse, kaçakları ve ölüleri saklayarak satabilirdi de burayı. O zaman bir kazancı daha olurdu. Bütün bu yerlerden çabucak kaçar, ne Kostanjoglu'ya borç aldığı parayı da vermezdi. Ne tuhaf bir fikirdi bu. Çiçikov bunu isteyerek düşünmemişti. Bu fikir kendiliğinden doğuvermişti. İğrenç bir fikirdi bu. Uygunsuz, gelip geçici bir fikirdi. İnsanın aklına birden geliveren bu fikirleri kim yaratıyordu acaba? Şimdi çok sevinçliydi. Sevinci de hayali değil, gerçek bir çiftlik sahibi oluşundan, topraklarının ölü ve hayali değil, canlı ve gerçek köleleri bulunuşundan ileri geliyordu. Kısa bir süre sonra sevinçten sıçramaya, ellerini ovuşturmaya, kaş göz işaretleri yapmaya, elini boru gibi yapıp bir yürüyüş marşı söylemeye ve kendi kendine "koca burunlum, horozum" gibi türlü adlar takarak mırıldanmaya başladı. Ama birden yalnız olmadığını hatırlayarak coşkunluğunun önüne geçip sustu. O zaman Platonov onun mırıldandığı sözlerle kendine bir şey sorulduğunu sanarak "ne oldu?" diye sordu. Kahramanımız da "hiç" diye cevap verdi. Kahramanımız çevresine bakınınca çok güzel bir koruluğun içinden geçmekte olduklarını gördü. Sağda ve solda güzel kayın ağaçları uzanıyordu. Kayın ve köknar ağaçları arasında daha yeni çıkan yaprakların yeşilliğinde beyaz kilometre taşları kar gibi beyaz kilise kulesi gibi parlayarak dümdüz yükseliyordu. Otlar arasında sapsarı orman laleleri görünüyor, korunun derinliklerinden bülbül sesleri işitiliyordu. Çiçikov o dümdüz açık tarlaları ne zaman geride bırakıp bu güzelim manzaranın ortasına girdiklerini bir türlü hatırlayamıyordu. Ağaçların ötesinde beyaz taş bir kilise belirmiş, daha ötelerde ise bir bahçe çiti görünüvermişti birden. Önlerine çıkan bir yolun ucunda başında şapkası, elinde budaklı bir sopası bulunan ev sahibinin onları karşılamaya geldiğini gördüler. Uzun ince bacaklı bir İngiliz köpeği de koşuyordu önünden. Platonov, "işte benim kardeşim bu," dedi ve sonra arabacıyı çağırdı. "Hey, arabacı dur." İkisi de arabadan indi. Köpekler hemen öpüştü. İnce bacaklı çevik Azor hemen atıldı. Önce dostu Yarba'nın suratını, sonra Platonov'un ellerini yaladı. Daha sonra da Çiçikov'un üzerine atıldı. Onun da kulaklarını yaladı. İki kardeş kucaklaştı. Adı Vasiliev olan Platon'a. "Ah Platon, neden bana bunu yaparsın?" dedi. Platon kayıtsız, "Ne oldu ki?" Daha ne olsun? 3 gündür bir haber alamadım senden. Senin aygırı Petuh'tan seyis getirdi ve yalnız. Bir bayla gitti dedi. Başka tek söz söylemedi. Nereye, niçin, ne kadarlığına. Kardeşim, neden böyle yapıyorsun? Ben kaç gündür Tanrı bilir ne haldeyim. Canım, ne yapayım? Unuttum. Konstantin Fedorovic'e gittik. Selamı var kardeşimizin de. Bakın Pavel Ivanovich, sizi tanıştırayım. Kardeşim Vasili. Bak kardeşim Vasili, bu Pavel Ivanovich Çiçikov'dur. İkisi de sanki çok eski dostmuşlar gibi sarılıp öpüştüler. Vasili, kimmiş bu Çiçikov acaba? Kardeşim Platon pek dost seçmesini bilmez diye geçirdi içinden. Çiçikov'u göz ucuyla şöyle bir süzdü. Görünüşe göre oldukça saygıdeğer biriydi. Çiçikov da kendi açısından göz ucuyla Vasili'yi süzmüş, onu Platon'dan biraz daha kısa boylu, saçlarını daha koyu, yüzünü daha az güzel ama hayat dolu, daha cana yakın bulmuştu. Az uyuduğu belli oluyordu ama Çiçikov bunun üstünde pek durmadı. Platon, Vasya, dipnot, Vasya, Vasili'nin küçültülmüş şekli, Vasilciğim. Dipnot bitti, dedi. Ben Pavel Ivanovich ile birlikte kutsal Rusya'mızı gezip dolaşmaya karar verdim. Belki böylece karamsarlığımdan kurtulurum. Kardeşi Vasili şaşırmıştı. Ne de çabuk karar vermişsin. Ama kendini ilk kez gördüğün bir adamla, ne olduğunu bilmediğin biriyle, hem de belki düzenbazın biridir demekten güç tuttuğu anlaşılıyordu. Bunu söylemedi. Ve Çiçikov'u bir kez daha tepeden tırnağa süzdü. İyi, değerli bir insana benziyordu. Sağdan avlu kapısına yürüdüler. Avlu eski tarzda yapılmıştı. Ev de öyle. Şimdi yapılmayan yüksek çatılı, saçaklı eski bir evdi. Avlunun ortasında 2 ulu ıhlamur ağacı vardı. Ve hemen hemen tüm avlunun yarısını gölgesi altına almıştı. Dibine birkaç ağaç sedir yapılmıştı. Renkli leylaklarla ak dikenlerin çiçekleri ve yaprakları altına gizlenmiş bahçeyle avlu gerdanlık takmış gibiydi. Bey'in evini de oldukça kapatmıştı bunlar. Dallar arasından yalnız bir kapısı ve penceresi görünüyordu. Ağaçların dümdüz gövdeleri arasından mutfağın, sandık odasının ve bodrumun beyazlığı seçiliyordu. Her yer koru gibiydi. Bülbüller bütün bu koruyu çınlatıyordu avaz avaz. İster istemez insanın ruhunu rahat bir duygu sarıyordu. İnsanı hep kaygısız, basit ve dostça yaşamaya çağırıyordu sanki. Vasili, Çiçikov'a oturmasını rica etti. Hep birlikte ıhlamur ağaçlarının dibindeki sedirlere oturdular. Kırmızı, kısa andreyka kumaşından güzel bir gömlek giymiş olan 17 yaşlarında bir delikanlı, önlerine türlü renkte ve türde meyvelerden yapılmış, kimi yağ gibi koyu, kimi de limonata gibi olan kıvas testileri getirdi. Testileri bırakınca ağaca dayalı küreğini alarak işine bahçeye gitti. Platonov kardeşler de enişteleri Kostan Joglo gibi özel uşak kullanmıyorlardı. Bahçede çalışanlar bu işi sırayla yaparlardı. Vasili, uşaklığı herkesin yapabileceği bir iş olarak kabul eder ve bu iş için ayrıca adam çalıştırmayı gereksiz bulurdu. Hem Rus köylüsünün hepsinin sırtında bir gömlek ya da hırka olduğu zaman tembellik nedir bilmeyeceğini, oysa sırtına bir Alman ceketi geçirdi mi sağını solunu şaşırıvereceğini, tembelleşeceğini, hiçbirinin iç gömleğini bile değiştirmeyeceğini, banyo bile yapmayacağını, kısa bir süre sonra bu Alman ceketinin altında pislikten bit ve tahta kurularının cirit atmaya başlayacağını savunurdu. Belki de bunda haklıydı. Köylüleri hiç de fena giyinmemişti. Kadınların saç topuzlarından, altın entarilerinin kollarında, Türk şallarındaki işlemeler gibi sırmalar vardı. Vasili, bizim evde yapılan bu kıvaslar çok ünlüdür dedi. Çiçikov ilk testiden bir kadeh doldurup içti. Aynını bir zamanlar Polonya'da da içmişti. Şampanya gibi keskindi. Ağzından burnuna doğru hoş bir koku yayıldı. ölümsüzlük iksiri sanki dedi. Öteki testiden içti. Bu daha güzeldi. Çiçikov gerçekten çok güzel bir içkiymiş dedi. Diyebilirim ki saygıdeğer enişteniz Konstantin Fedorovich de hayatımda en iyi likörü içmiştim. Sizde de en iyi kıvası. Vasili, o likörün yapılışı da bizden öğrenilmiştir. Kız kardeşim yapmıştır dedi. Ve sonra sordu, nerelere gitmeyi, nereleri görmeyi düşünüyorsunuz? Çiçikov, sedirde şöyle bir sallandı. Elleriyle dizlerini ovuşturdu ve hafifçe eğilerek, ben dedi, kendi çıkarlarım için dolaşmıyorum. Yalnız daha çok başkası için. Yakın dostum, hatta diyebilirim ki veli nimetim, General Betrişçev. Akrabalarını dolaşıvermemi rica etti. Akrabaları hiç kuşkusuz, akrabalar dolaşır ama bu benim için de yararlı oluyor. Çünkü sağlık durumunu bir yana bırakırsak, yeni insanlarla konuşmak, dünyayı görüp tanımak, canlı bir kitap okumak gibidir. İkinci bir ilimdir. Vasili, bu adam biraz tumturaklı konuşuyor ama yine de sözlerinde doğruluk payı var diye geçiriyordu içinden. Bir süre sustu. Sonra Platonov'a dönerek, bana öyle geliyor ki Platon, yolculuk belki de seni uyuşukluktan kurtarır, dedi. Senin kış uykusuna yatmış gibi bir halin var. Uyuyorsun. Bu uykunun nedeni bıkkınlık ya da yorgunluk değil. Canlılıktan, duygusallıktan yoksun oluşundur. Ben ise tam bunun tersi durumdayım. Ben de bu denli canlı duygusallıktan, her şeyle yakından ilgilenmekten, içime atmaktan kurtulmak isterdim. Her şeyle bu kadar yakından ilgilenmemek senin elinde. Sen kendin bunu istiyorsun. Her şeyi kendine dert ediyorsun. İnsan adım başında karşılaştığı bu kötü işlerle nasıl ilgilenmez? Sen de biliyorsun Lenin senin bize nasıl oyun oynadığını, değil mi? Bayramdan sonra ilk hafta şenliklerinin yapıldığı düzlüğü alıverdi elimizden. Ben bu yeri hiçbir zaman satmazdım. Ne kadar para verirlerse versinler, köylülerim her ilkbaharda orada şenlikler yaparlardı. Orada köyün pek çok anısı vardı. Benim için de geleneklerin ne derece önemli, kutsal olduğunu bilirsin. Onlar uğruna her şeyi göze alabilirim. Belki bunları bilmiyordu. Buraların yenisi bu adam. Petersburg'dan yeni geldi. Bunları ona anlatmak, açıklamak gerekirdi. Bilmez olur mu? Hem de çok iyi biliyor. Ona bu iş için haber yolladım. O ise bana kabaca karşılık verdi. Kendin gidip anlatsaydın durumu, kendin konuşsaydın. Hayır olmaz. Kendini çok yüksek görüyor. Ben ona gidemem. İstersen sen git. Ben giderdim ama bu işlerle hiç ilgim yok ki. Beni atlatır, kandırabilir. Çiçikov, eğer kabul ederseniz ben giderim dedi. İşi iyice açıklayın. Vasili ona baktı ve amma da gezme hastası diye düşündü. Çiçikov üsteledi. Yalnız bana bilgi verin, nasıl bir adamdır, işin aslı nedir? Sizi böyle tatsız bir işte öne sürmek olmaz. Bence alçağın biri bu adam. Buralı basit bir soylu aileden. Petersburg'da memurluk yapmış. Orada anası babası belirsiz bir kız almış. Burnu büyüğün biri. Aslanın ne olduğu belli oluyor. Evet, bizim halkımız budala değil. Moda bizim için değil. Petersburg'da kilise demek değil. Bunda kimsenin kuşkusu yoktur ama bu işin aslı ne? Görmüyor musunuz? Toprağa ihtiyacı var. Ama bunu yapmayıp da gelip bana bunu söyleseydi, 5 kapik bile istemeden ona başka yerden toprak verirdim. Ama bu alçak herif bunu koymuş kafasına. Bence bir kez konuşmak daha iyi olur. Belki anlaşılabilir. Üzerime aldığım iş kolay kurtulmaz elimden. İşte General Petrişçev. Ama sizi böyle bir adamla konuşmak zorunda bırakmış olmak çok ayıp olacak benim için. Nokta nokta nokta ve bu anlaşma aramızda kalacak dedi Çiçikov. Çünkü bu iş yasalara aykırı değil ama rezalet çıkabilir. Lenis'in başını hafif yana eğerek evet öyle öyle dedi. Aynı fikirde olmak çok hoş. Bu iş yerine göre hem yasaya uygun hem değil. Görünüşte yasaya aykırı ama aslında uygun. İpotek yaparak hiç kimseyi yaşayan canlar için 2 ruble ödeme riskine sokmak istemem. Ama Tanrı korusun, bu işin derinliğine inersem çiftlik sahipleri için hiç de iyi olmaz. Ben daha sayım bildirgelerine geçmemiş ölüleri ve kaçakları alıp hem sevap işlemek hem de yoksul çiftlik sahiplerini bunlar için boşuna vergi vermekten kurtararak onlara yardım etmeye karar verdim. Biz aramızda sanki onlar canlıymış gibi yasalara uygun bir antlaşma yapacağız. Lenis'in iskemlesinde geriye yaslanarak bu çok tuhaf bir iş diye düşündü ve Çiçikova bu iş yalnız öyle ki diye mırıldandı. Bunun bir sakıncası yok diye sözünü kesti Çiçikov. Çünkü gizli olacak bu. Hem iki güvenilir insan arasında yapılacak. Öyle ama yine de bu. Bunda bir sakınca yok. Bu iş namuslu, olgun, yaşını başını almış. Bu mevkide iki dost arasında ve gizli yapılacak. Çiçikov bunları söylerken açık ve içtenlikle onun gözlerine bakıyordu. Eskiden katiplik yapmış, becerikli bir insan olmasına rağmen Lenin'sin bir türlü rahatlamamıştı. Oysa bu durumu çevrelerindeki bu ağı yaratan kendisiydi. Haksızlıktan hoşlanmaz ve bir haksızlık gizli bile olsa yapmak da istemezdi. Ne şaşırtıcı şey diye düşündü. İyi insanlarla bile çok sıkı fıkı dostluk kurmamak gerekirmiş. İşte örneği. Ama Talih birden Çiçikov'a gülümsedi. Sanki onu bu güç durumdan kurtarmak istermiş gibi odaya Lenitsin'in karısı, soluk benizli, zayıf, kısa boylu ama Petersburg hanımları gibi giyinmiş modaya comme il faut, dipnot, comme il faut gereğince, dipnot bitti. Düşkün, genç ev sahibesi girdi. Arkasından da dadısının kucağında yeni evli çiftin aşk meyvesi girdi. Çiçikov çevik bir sıçrayışla başını hafif yana eğdi. Önce Petersburg hayranı bayanı, sonra da bebeği selamladı. Bebek önce hoşnutsuzluğunu ağlayarak belirtti. Ama Çiçikov parmaklarını şakırdatıp "Agu, agu yavrum" diyerek bebeği kollarına aldı. Sonra onu dizlerinde hoplattı ve bebeğin güzel gülümseyişini kazandı. Bu ise anasını da babasını da sevindirmişti. Ama bebek ya çok sevindiğinden ya da başka bir nedenlerden ötürü kötü bir iş yapıverdi. Lenin'sinin karısı "Aman Tanrım" diye aykırdı. "Fırağınızı berbat etti." Çiçikov baktı, gerçekten yepyeni fırağının kolları berbat olmuştu. "Ah, nereden de aldım seni? Şeytanlar götüresi." diye öfkeyle düşündü. Ev sahibi, karısı, dadı hepsi kolonya getirmeye koştu. Hepsi bir yandan temizlemeye, silmeye uğraşıyordu. Çiçikov yüzüne şen bir anlatım vermeye çalışarak "Canım, bir şey değil, önemli değil" diyordu. "Bebeğin hiç bu altın çağında kendini tutabilmesinin imkanı var mı?" diye boyuna tekrarlıyordu. Ama içinden de "Seni yaramaz seni, kurtlar yiyesi, mahvettin üstümü piç kurusu" diye geçiriyordu. Bu görünüşe göre anlamsız olan durum ev sahibini yumuşatmış, Çiçikov'un işine yaratmıştı. Böyle bebekle bu denli ilgilenen, yepyeni fırağına aldırış bile etmeyen bir konuğun isteğini nasıl reddedebilirdi? Kötü örnek olmaması için bu işin gizlilik içinde yapılmasını istedi. Çünkü ne de olsa rezalet çıkabilirdi. Çiçikov sonunda, "Eğer izin verirseniz size bir hizmette bulunacağım" dedi. "Bu iyiliğinize karşılık vermek istiyorum. Platonov kardeşlerle aranızı buluvermek istiyorum. Size toprak gerekli değil mi?"